Ayrım 41, Sürü, Frank Schätzing, sayfa 411. Nanaimo, Vancouver Adası. Johansson'la asansörden inen Olivier, fuayede Fenwick ve Anavak'la karşılaştı. "Neredeydiniz?" diye sordu şaşırarak. "Yürüyüşe çıktık." Anavak ona döndü. "Laboratuvarda eğlendiniz mi?"
"Ya tabii," Olivier'a sırıttı. "Görünüşe göre Avrupa'nın sorunları bizim sahile vurdu. Yengeçlerdeki jöle diğer hayvanlardakinin aynısı. Ama sadece o değil. Roche ayrıca bir biyolojik ajanı izole etti."
"Fisteria mı?" diye sordu Anavak.
"Ondan çok farklı değil," dedi Johansson. "Mutasyonun mutasyonu diyebiliriz. Yeni organizma, Avrupa'daki türevinden çok daha zehirli."
"Birkaç fare kurban etmemiz gerekti," dedi Olivier'a. "Onları ölü yengeçlerle bir araya koyduk ve dakikalar içinde öldüler." Fenwick gönülsüzce bir adım geri attı. "Toksin bulaşıcı mı?"
"Ah hayır, istersen bana sarılabilirsin. Ürettikleri zehir insandan insana bulaşmıyor. Karşı karşıya olduğumuz bir virüs değil, daha çok bakteriyel istila. Sorunumuz Fisteria'nın bir kez suya girmesiyle birlikte her şeyin kontrolden çıkması. Gittikçe artan bir hızla yayılıyorlar. Yengeçler öldükten çok sonra bile. Biri dışında tümü de geldiklerinde ölüydü ama artık sonuncusu da gitti."
"Kamikaze yengeçler," diye mırıldandı Anavak.
"İşleri bakteriyi karıya çıkarmak, tıpkı solucanların görevinin buza nakletmek olduğu gibi," dedi Johansson.
"Bundan sonra yok oluyorlar. Deniz anaları, midyeler, hatta jöle bile. Bu organizmalardan hiçbiri uzun yaşamıyor ama hepsi de görevlerini yerine getiriyor.
Ve o da ne pahasına olursa olsun bize zarar vermek."
"Kesinlikle. Balinalar bile intihara meyilli oldular," dedi Fenwick. "Saldırgan davranış normalde hayatta kalma stratejisinin bir parçasıdır. Aynen kaçmak gibi ama burada böyle bir duruma dair kanıt gözükmüyor."
Johansson gülümsedi, koyu renk gözleri parladı.
"Ben bundan o kadar da emin değilim. Tüm bu olayların merkezinde açık bir hayatta kalma stratejisi var derim."
Fenwick gözlerini ona dikti. "Vanderbilt gibi konuşuyorsun."
"Aslında hayır. Vanderbilt bazı konularda haklı ama temelde onunla aynı fikirde değilim."
Johansson durakladı. "Ama kısa süre sonra o benim gibi konuşmaya başlayacak."
Lee.
"Bu da ne demek oluyor?" dedi Lee otururken. "Başkan Washington'da değilse nerede?"
"Nebraska'daki Offutt Hava Kuvvetleri üssüne gidiyor," dedi Vanderbilt. "Potomac Nehri civarında ve Chesapeake koyunda yengeç sürüleri ortaya çıktı. Nehrin ağzından çıkıyor gibi görünüyorlar. Ayrıca Alexandria ve Arlington'ın güneyinde görüldüklerine dair de raporlar alıyoruz. Ancak teyit edilmesini bekliyoruz."
"Offutt'a kim karar verdi?"
Vanderbilt omuz silkti. "Beyaz Saray personel amiri. Washington'ın da yeni bir New York vakasına döneceğinden korkuyor," dedi. "Ama başkanı bilirsin, kanının son damlasına kadar savaştı. Yengeçlerle yüzleşip piçlere kendi başına savaş ilan etmek istiyordu. Ama sonunda bir mola vermeyi kabul etti."
Lee bir an düşündü. Offutt, ABD Stratejik Komutanlığı'nın üssü, Amerika'nın nükleer silahlarının kontrol merkeziydi. Üst başkanı korumak için ideal yerde, ülkenin tam kalbinde denizden yükselen tüm tehlikelerden uzakta yer alıyordu. Başkan oradan Ulusal Güvenlik Konseyi ile güvenli bir uydu bağlantısından iletişim kuracaktı ve hükümetin tüm yetkilerini kullanabilecekti.
"Bu türden özensizlikleri kaldıramayız," dedi hararetle. "Bundan sonrası için Jack, bu tür şeylerden hemen haberdar edilmeyi bekliyorum. Eğer böyle bir şey dünyanın herhangi bir yerinde sudan başını çıkaracak olsa bilmek istiyorum."
"Ne yapabileceğime bir bakarım. Vanderbilt, belki birkaç yerel Yunus'la bir iki konuşma ayarlarız ve..."
"Dahası, herhangi biri başkanı bir yerlere gönderdiğinde bilmek istiyorum."
Vanderbilt dost canlısı bir tavırla gülümsedi.
"Bir öneride bulunabilirsem..."
Lee sözünü kesti. "Ve senden Washington'da tam olarak ne olup bittiğini öğrenmeni bekliyorum. Önümüzdeki 2 saat içinde tam bilgiye ihtiyacımız olacak. Eğer raporlar doğru çıkarsa etkilenen bölgeleri boşaltacağız ve Washington'ı da tıpkı New York gibi olağanüstü hal bölgesi ilan edeceğiz."
"Bunu söylemen çok komik," dedi Vanderbilt sakince. "Ben de tam bunu söyleyecektim."
"İyi, başka neyiniz var?"
"Bok ve daha çok bok," dedi.
"Buna alıştım artık."
"Bu yüzden bulabildiğim tüm kötü haberleri toplayıp duruyorum.
Şunla başlayabiliriz. NOAA George Bank'teki kıta sahanlığında iki robotu aşağı indirerek yeni araştırmalar için solucan toplayacaktı. Bunu başardılar.
Lee kaşlarını kaldırdı ve arkasına yaslanarak bekledi.
Evet, solucanları topladılar dedi Vanderbilt ama gemiyi alamadılar. Tam hepsini sepete atmışlardı ki bir şey gelip bağlantı kablosunu kopardı. İki robotu da kaybettik. Japonya'dan da buna benzer bir haber geldi. Honshu ve Hokkaido arasında bir bölgede yine solucan toplama görevinde olan insanlı bir denizaltılarını kaybetmişler. Ve Japonların dediklerine göre solucanlar yayılıyorlar. Sanırım rahatça olayların farklı bir boyut kazandığını söyleyebiliriz. Şimdiye kadar sadece dalgıçlara saldırılıyordu. Ama artık denizaltılar, sualtı araçları ve robotlar da var.
Herhangi bir bilgi elde edebildik mi?
Kesin bir şey yok. O anda hiçbir düşman aracı veya denizaltı tespit edilmedi. Ama NOAA'nın aracı 700 metre derinlikte yüzen düz bir şeyi kaydetti. Birkaç kilometre uzunluğundaydı. Geminin bilim subayı bir plankton sürüsü olduğuna %90 emin ama bunu kesin olarak söyleyemiyor.
Lee Johansson'a düşündü. Neredeyse onun da burada olup dinleyememesine üzülecekti.
Sırada derin deniz kabloları var. Hala saldırıya uğruyorlar. Ana transatlantik bağlantılarından Antat 3 ve birkaç tat kablosu da artık yok.
Görünüşe göre aynı zamanda Avustralya ile ana bağlantılarımızdan Pasifik'teki Pac Rim West'i de kaybettik. Ek olarak son iki günde deniz kazalarında bir artış oldu. Hepsi de en işlek su yolları üzerinde. Dünyada 200 ana sıkışma noktası var ve hemen hemen yarısı etkilendi. Özellikle Cebeli Tarık Boğazı, Malakka Boğazı ve Manş. Panama Kanalı'nda da sorunlar vardı. Bundan çok fazla bir şey çıkarmamalıyız. Ama Hürmüz Boğazı ve Haliç az-Suvais'tan kaza haberleri geldi. Ve bu da
Vanderbilt her zamanki kadar kinayeli veya kibirli görünmüyordu. Belli nedenini biliyordu.
Haliç az-Suvais'in nerede olduğunu biliyorum dedi. Süveyş Körfezi demek istiyorsun.
Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı arasında. Ki bu da demek oluyor ki iki büyük Arap gemicilik merkezi hasar aldı.
Bingo bebeğim, navigasyon sorunları vardı. Aklıma gelmişken yeni bir tarz. Ne olduğunu tam olarak yeniden canlandırmak mümkün değil. Ama Hürmüz Boğazı'ndaki çarpışma 7 aracı içeriyor. Görünen o ki paraketalar ve yankı iskandilleri toptan ayva yemiş.
Herhangi bir geminin güvenliği için 4 parça teknoloji hayati önem taşıyordu. Yankı iskandili, paraketa, radar ve rüzgar ölçer. Radar taraması ve rüzgar hızı ölçümü su sınırının üzerinde yer alıyordu. Ama yankı iskandilleri tıpkı yandan geçen suyun hızını ölçmek için içine bir alıcı yerleştirilmiş bir pitot borusu olan paraketa gibi karinanın dışına açılıyordu. Paraketa geminin radar sistemine rota ve hız ile ilgili veri sağlarken radar diğer objelerle çarpışma riskini hesaplıyor ve alternatif rotalar geliştiriyordu. Basitçe söylenirse mürettebat aletlerin verilerini kör gibi kabul ediyordu. Kör gibi çünkü denizde geçen zamanın %70'inde hava sisli, karanlık veya çırpıntılı oluyor ve görüş açık olmuyordu.
Raporlara göre gemilerden birinin paraketasında asılı deniz canlıları varmış dedi Vanderbilt. Alete bakılırsa gemi hala olduğu yerde duruyormuş. Bu yüzden radar etrafı gemilerle dolu olmasına rağmen çarpışma tehlikesini belirleyememiş. Diğer aracın vakasında da yankı iskandili derinliğin azaldığını iddia etmiş. Su yeterince derinken mürettebat karaya oturacaklarına inanıp manevra yapmaya başlamış. İki gemi de diğer araçlara çarpmış ve karanlık olduğundan onlara birkaç tane daha katılmış. Buna benzer vakalar tüm dünyada gerçekleşiyor. Hatta balinaların gemiler çarpıştırmak için altlarından yüzdüklerini bile duyduk.
Bu akla yatkın dedeliği düşünceli bir halde. Eğer büyük bir nesne derinlik ölçeri uzun bir süre kapatırsa rahatlıkla kaya ile karıştırılabilir.
Hepsinin üstüne bir de istila edilen dümenler ve pervaneler var. Deniz sandıkları hala etkisi artan biçimde tıkanıyorlar. Hindistan açıklarında batan bir demir filisi şilebinin haberini yeni aldık. Anlaşılan o ki haftalar önce başlamış bir istila sonucu hızlandırılmış bir çürüme söz konusu. Deniz çarşaf gibi dümdüzken burun tarafı suya batmış Dakikalar içinde dibi boylamış ve böyle sürüp gidiyor. Dinecek gibi de görünmüyor. Aslına bakılırsa gittikçe kötüleşiyor. Sonra bir de zehirli salgın var.
Lee parmak uçlarını birbirine bastırdı ve olup biteni zihninden geçirdi. Bu saçmaydı ama gemileri olan da öyleydi. Peak kesinlikle haklıydı. Gemiler modası geçmiş birer çelik hurdaydı. Yüksek teknoloji ürünü navigasyon sistemleri kullanıyor ama soğutma suyunu gövdedeki bir delikten alıyorlardı. Ve şimdi de yengeçler 21. yüzyıl şehirlerini işgal ediyor, otomobillerle çarpışıyor ve kanalizasyonlara tonlarca toksik alg boşaltıyorlardı. Şimdiden bir şehri tecrit etmek zorunda kalmışlardı ve ikincisinin tecridine ramak kalmıştı. Başkan bile kıtanın içlerine kaçmak zorunda kalmıştı.
''Şu solucanlardan daha fazlasına ihtiyacımız var.'' dedi Lee ve alglerle ilgili de bir şeyler yapmamız gerekiyor.
''Aynı fikirdeyim.'' dedi Vanderbilt elinden geldiğince nezaketle.
Adamları her iki yanına oturmuşlardı. Yüzleri ifadesizdi. Gözleri Lee'ye sabitlenmişti. Doğrusunu söylemek gerekirse bir öneri getirmek Vanderbilt'in işiydi. Ama o da Lee'den aynı şekilde hoşlanmıyordu. Ona yardım edecek değildi. Ama Lee'nin karar vermek için Vanderbilt'e ihtiyacı yoktu.
''Önce'' dedi, ''bu raporların doğru olduğunu anlar anlamaz Washington'ı tahliye edeceğiz. İkinci olarak etkilenen bölgelere içme suyu dolu tankerlerin gönderilmesini istiyorum. Erzak katı bir biçimde karneye bağlanacak. Kanalizasyonları kurutacak ve o mikropları kimyasallarla yakacağız.''
Vanderbilt güldü, adamları sırıtmaya başladı.
''New York'un suyunu kesmek, kanalizasyonu kurutmak.''
''Evet.''
''Harika fikir. New Yorklulara kimyasallarla öldürelim, sonra şehri kiraya verebiliriz. Belki Çinliler ilgilenir. Asya'da yerleri kalmadığını duymuştum.''
''Nasıl yapacağın umurumda değil Jack. Orasını sana bırakıyorum. Başkandan güvenlik konseyini genel bir toplantıya çağırmasını isteyeceğim. Böylece olağanüstü hal ilan edebiliriz.''
''Tabii.''
''Kıyı şeridini kapatacağız. Devriye gezen insansız uçaklar ve ellerinde alev püskürtücü ile koruyucu kıyafetler içinde hazır bekleyen birlikler görmek istiyorum. Şu andan itibaren denizden sürünerek çıkan her şey yakılacak.'' Ayağa kalktı. ''Balinalara gelince korkmuş çocuklar gibi davranmayı bırakmanın zamanı geldi. Gemilerimizin istedikleri yere istedikleri zaman yola çıkabilmelerini istiyorum. Bu da hiç istisnasız her bir tekne demek. Bakalım psikolojik savaşa nasıl yanıt verecekler?''
''Onlara ne yapacaksın Jude? Sıkı bir konuşma mı?''
''Hayır.'' Lee'nin yüzünde cılız bir gülümseme belirdi. ''Onları avlayacağım. O balinalara ve efendilerine bir ders vermek gerekiyor. Hayvanları korumanın canı cehenneme. Şu andan itibaren üzerlerine ateş açılacak.''
''Uluslararası Balina Avı Komisyonu'na karşı mı geleceksin?''
''Hayır, onları sonarla patlatacağız. Ta ki bizi rahat bırakana kadar.''
New York, ABD.
Tam önünde bir adam yere çöktü ve öldü. Peak ağır koruyucu giysisinin altında terliyordu. Bir oksijen maskesiyle nefes alırken kurşun geçirmez gözlüklerinin ardından bir gecede cehenneme dönüşmüş olan şehre baktı. Yanında oturan çavuş jipi yavaşça birinci caddeye döndürdü. Doğu yakasının tüm blokları terk edilmiş görünüyordu. Arada sırada askeriye tarafından toplanan bir grup insan görüyorlardı. Asıl sorun hastalığın yayılmayacağına emin olana kadar kimsenin şehirden çıkmasına izin veremeyecek olmalarıydı. Bulaşıcı gibi görünmüyordu. Aslında etraftaki manzara Peak'e geniş çaplı bir zehirli gaz saldırısını hatırlatıyordu. Ama yine de şüpheliydi. Birçok kurbanın vücudunda bozuk para büyüklüğünde yaralar vardı. Eğer New York katil bir algin pençelerindeyse bunlar havaya toksin saçmakla kalmayıp kurbanlarının derilerine de yapışıyorlardı. Bu teorik olarak vücut sıvılarında da bulundukları anlamına geliyordu. Peak biyolog değildi ama hastalıklı birine sağlıklı olanı öpüp salyasıyla bulaştırdığında ne olacağını merak etmeden duramıyordu. Alk suda hayatta kalabiliyordu. Geniş bir skaladaki değişik sıcaklıklarda rahattı ve anladığı kadarıyla inanılmaz bir hızla çoğalıyordu. Amaç New York ve Long Island'ı hastalıklı olanların sağlıklı olanlarla eşit muamele görebileceği şekilde karantina altına almaktı. Bunu başarmak için canlarını dişlerine takıp çalışıyorlardı ve ilk etki iyimserdi. New York hazırlıklı görünüyordu. Dünya Ticaret Merkezi'ne 1993'te yapılan ilk saldırıdan sonra daha sonra olabilecek krizleri yönetmek için o zamanın varisi Acil Yönetim Bürosu OIM'i kurmuştu. 90'ların sonunda şehir tarihinin en büyük tatbikatını gerçekleştirerek bir kimyasal silah saldırısını canlandırmış ve 600'den fazla polis, itfaiyeci ve FBI ajanını New York'u kurtarmaya çağırmıştı. Tatbikat hiç hata olmadan gerçekleştirilmiş, senato cömert sayılabilecek ek fonu onaylamıştı. OEM elinde birden bombaya dayanıklı kendi havalandırma depoları olan ve kıyamet gününü beklentisi içinde 40 yüksek donanımlı personelin çalışabileceği kadar büyük komuta merkezine harcayacak 15 milyon dolar bulmuştu. 11 Eylül 2001'den kısa süre önce Dünya Ticaret Merkezi'nin 23. katına kurulmuştu. Şimdi OEM yeniden kuruluyordu ve kesinlikle krizle baş edebilecek kapasitede değildi. İnsanlar herhangi biri yardımlarına koşamadan hızla hastalanıyor ve ölüyorlardı. Jip ölü bedenlerden sakınarak döndü ve 14. caddenin bağlantı noktasına ulaştı. Arabalar deliler gibi korna çalarak hızla yanlarından geçip gidiyorlardı. İnsanlar şehri terk etmeye çalışıyordu ama yollar kapatıldığı için fazla uzağa gidemeyeceklerdi. Şimdiye kadar ordu sadece Brooklyn ve Manhattan'ın bazı bölgelerini kontrol altına alabilmişti. Ama en azından yetkisi olmayan hiç kimse New York büyük şehri terk edemiyordu. Her iki yanlarında sıralanan askeri barikatları geçtiler. Yüzlerce asker maskelerinin ardında yüzü olmayan, hantal görünümlü ve parlak NBC kıyafetleri içinde uzaylı istilacılara benzer halde şehirde dolanıyordu. Dipnot NBC, nükleer, biyolojik, kimyasal. OEM ekibi de dışarıda iş başındaydı. Şehir boyunca cesetler ceset torbalarına konuyor ve askeri jipler veya ambulanslar ile götürülüyorlardı. Kaza yapmış ve terk edilmiş araçlar yolları tıkıyor, şehrin bazı bölgelerine ulaşımı engelliyorlardı. Helikopterlerin aralıksız gürültüsü caddelerin arasındaki vadilerde yankılanıyordu. Peak'in şoförü birkaç yüz kilometre boyunca kaldırıma çıktı ve Doğu Nehri'nin kıyısındaki geçici komuta merkezinin olduğu Bellevue Hastanesi'nin önünde durdu. Giriş salonu insanlarla kaynıyordu. Panikle dolmuş gözler Peak'e döndü ve Peak adımlarını hızlandırdı. Kayıp insanların fotoğrafları yolunun üzerindeydi. Çığlıklar ve ağlamalar etrafını kuşattı. İki askerin arasında güvenli bölgeye geçti ve hastanenin bilişim merkezine ilerledi. Dinlemeye karşı güvenli bir hattan Chateau Whistler'a bağlandı. Birkaç dakika sonra Lee hattaydı.
''Bir antitoksine ihtiyacımız var hem de hemen.''
''Nanaimo bunun üzerinde çalışıyor.''
''O kadar bekleyemeyiz. New York kontrolden çıkmış durumda. Kanalizasyonların planlarını gördüm. Onları kurutmayı unutabilirsin. Bu pekala Potomac nehrini boşaltmak gibi bir şey.''
''Yeterli tıbbi malzemeniz var mı?''
''Kimseyi tedavi edemiyoruz. Onlara nasıl yardım edeceğimizi bilmiyoruz. Tek yapabildiğimiz onlara bağışıklık güçlendirici ilaçlar verip alplerin ölmesi için dua etmek.''
''Dinle sağ ol dedi Lee. Bu şeyin bizi yenmesine izin vermeyeceğiz. Toksinlerin insandan insana bulaşmadığından neredeyse %100 eminiz. Bedensel bulaşma riski neredeyse hiç yok. Bu mikropları kanalizasyondan silmek dışında hiç şansımız yok. Onları kimyasallara boğacağız, yakacağız, yok olmaları için dua edeceğiz. Ne gerekiyorsa onu yapacağız.
Pekala yapalım o zaman dedi Peak ama hiçbir işe yaramayacak. Evet rüzgar muhtemelen zehirli bulutu dağıtacak ama alplere gelince. Bu şehirdeki herkesin sudan yararlandığını unuttun mu? Yıkandılar, bulaşıkları yıkadılar, içtiler, süs balığı kaselerini doldurdular ve tanrı bilir daha neler yaptılar. İnsanlar arabalarını yıkıyor, itfaiye yangın söndürüyordu. Tüm şehir ağzına kadar ark ile kaplı. Binalara bulaşıp havalandırma sistemlerine giriyorlar. Yengeçlerin sonu gözükse bile bu alklerin üremesini nasıl durdururuz bilmiyorum.
Nefes almaya çalıştı.
Tanrı adına Jude, demek istediğim Amerika'da 6000 hastane var ve bunlardan böylesi bir krize hazırlıklı olanı dörtte biri bile değil. Çok büyük bir hastane olmasına rağmen Bellevue bile kapasitesini doldurdu.
Lee bir an için sessizleşti sonra peki dedi ne yapman gerektiğini biliyorsun. New York'u büyük şehri bir hapishaneye çevir. Kimsenin girip çıkmasına izin verme.
Ama eğer burada kalırlarsa ölecekler. Onlara yardım edemeyeceğiz.
Korkunç, biliyorum. Ama geri kalan herkesi de düşünmemiz gerekiyor. Şu andan sonra New York'un bir ada olmasını istiyorum.
Bunu nasıl yapmam gerekiyor? Peek'in sesi umutsuzdu. Doğu Nehri kıtanın içlerine doğru akıyor.
Bir şeyler düşünürüz. Bu arada Peek patlamayı duymadı, hissetti. Yer ayaklarının altında sallandı. Boğuk bir gümbürtü oldu ve Manhattan sanki deprem olmuşçasına şok dalgalarıyla sallandı.
Bir şey patladı, dedi Peek.
Ne olduğunu öğren. Raporunu 10 dakika içinde bekliyorum.
Peek pencereye koştu ama bir sorun görünmüyordu. Adamlarına işaret edip hızla odadan çıktı, tekrar koridordan geçti ve Franklin yolunun ve Brooklyn ile Queens tarafında Doğu Nehri'nin görülebildiği hastanenin arka cephesine vardı. Nehrin akıntısını izleyerek sola baktı. İnsanlar hastaneye doğru koşuyorlardı. Bir kilometre kadar ötede devasa bir mantarın havaya yükseldiğini gördü. Birleşmiş Milletler binasının bulunduğu alanın üzerinde yükseliyordu. Sonra bulutun merkezinin düşündüğünden yakın olduğunu fark etti. Doğu Nehri'nin altından geçerek Manhattan'ı karşı kıyıya bağlayan Queens Midtown tünelinden geliyordu. Tünelde yangın çıkmıştı. Peek şehri dolduran tüm o arabaları düşündü. Yollardaki yığıntıları, dükkanların cephesine veya sokak lambalarına çarpanları, o direksiyonun başında çöken tüm şoförleri düşündü. Tünelde ne olduğunun anlatılmasına ihtiyacı yoktu ve bu patlama daha kötü bir zamanda olamazdı. Tekrar geriye binaya koştular, fuayeden geçtiler ve jiplere ilerlediler. Hareketleri koruyucu giysiler yüzünden sarsaktı. Ama Peek her nasılsa aracın kenarına atlamayı becerdi ve hızla ilerlediler. Onların üç kat üzerinde FedEx'le savaşan kurye Bo Hansen öldü. Hooper'lar ise bu anda saatlerdir ölüydü.
Vancouver Adası, Kanada.
Orada Whistler'da ne halt karıştırıyorsunuz?
Bunun yeniden bir normalliğe dönüş olması gerekiyordu ama tabii ki tam tersi olmuştu. Anavak Davy'nin balina istasyonunda oturmuş, onun şerefine birkaç kutu Heineken deviren Shoemaker ve Delaware ile konuşuyordu. Davy yeni bir gelişme olana kadar istasyonu kapatmıştı. Karadaki gözlem turları da artık iş yapmıyordu. Kimse de herhangi bir hayvanı izleme heyecanı kalmamıştı. Eğer balinalar insanlara sırt çevirmişse ayılara nasıl güvenilecekti ki? Üstelik Avrupa dalgalarla dümdüz edilmişti ve Pasifik sahilinin güvenli olduğunu kim söyleyebilirdi? Birçok turist şimdiden Vancouver Adası'nı terk etmişti. İstasyonun işletmecisi olarak Shoemaker işleri tek başına idare ediyor, eski borçları toplamaya çalışarak gemiyi yüzdürmeye çalışıyordu.
Ne işler karıştırdığını bilmek için her şeyimi verirdim, diye tekrar etti.
Anavak başını iki yana salladı.
Tom, çenemi kapalı tutacağıma söz verdim. Başka bir şeylerden bahsedemez miyiz?
Bu tiyatro neden? Ne üzerinde çalıştığınızı niye söyleyemiyorsun?
Tom.
Mesele şu ki Leon, buradan ne zaman toz olmam gerektiğini bilmeyi isterim, dedi. Yani şu tsunamileri düşünecek olursan.
Tsunamiden bahseden kim?
Hadi canım, sen de neler olup bittiğini ne senin ne de şu şarlatan komitenin söylemesine gerek var. İnsanlar aptal değil, biliyorsun. Gemiler alabora oluyor, Avrupa'da insanlar ölüyor ve şimdi bir de New York'taki bir salgınla ilgili söylentiler çıktı.
Öne doğru eğilip göz kırptı.
Ne dersin Leon? İkimiz Lady Wexham'daki insanları beraber kurtardık, değil mi? Haydi ama ben sizdenim, çeteden, ekipten biriyim.
Delaware birasından bir yudum aldı ve ağzını sildi.
Of, adamı sıkıştırmayı bırak. Eğer söyleyemiyorsa söyleyemiyordur, tamam mı?
Yuvarlak turuncu camları olan yeni bir gözlük takmıştı. Saçına bir şeyler yapmış diye düşündü anavak. Karman çorman hali gitmiş, ipeksi bir şekilde omuzlarına dökülüyordu. Koca dişlerine rağmen güzel görünüyordu, gerçekten güzel. Shoemaker ellerini kaldırdı ve sonra ümitsizce iki yana sarkıttı.
''Beni de katmalısınız. Demek istediğim yardımcı olabilirim. Hem burada oturup rehber kitapların tozunu almaktan iyidir.''
Anavak bu kadar gizli kapaklı davranıyor olmaktan hoşnut değildi. Bu rol ona uymuyordu. Kendi hayatı ile ilgili o kadar uzun zaman suskun kalmıştı ki en küçük bir sır bile sinirine dokunuyordu. Onlara doğruyu söylemeyi düşündü ama sonra Lee'nin gözlerindeki ifadeyi hatırladı. Hep dost canlısı ve yardımcı bir görünüyordu ama Anavak böyle bir şey yaptığını duyarsa Lee'nin ciddi anlamda öfkeleneceğini hissediyordu. Ofise bir baktı. Aniden uzak kaldığı şu kısa süre içinde istasyona ne kadar yabancılaşmış olduğunu fark etti. Bu artık onun yaşamı değildi. Greyworth'la işleri yoluna soktuğundan beri öyle çok şey değişmişti ki. Sanki çok önemli bir şey olacak ve yaşamını ters yüz edecekmiş gibi hissetti. Bir Luna Park'ta hız trenine binmiş olmak gibiydi. Hareket etmeye başlamıştı ve artık inemezdi. Korku ve dehşet, heyecan ve beklentiyle karışıktı. İstasyon onun çevresine örülmüş bir duvar gibiydi ama artık açıkta kalmış hissediyordu. Her şey dayanamayacağı kadar büyük bir gürültü ve parlaklıkla üstüne üstüne geliyordu. Şu kitapların tozunu almaya devam edeceksin dedi. Sen de benim kadar biliyorsun ki senin yerin burası. Sana ukalalık yapacak bilimcilerin yanı değil. Üstelik Dave'i sensiz ne yapacağını bilemez.
Bu motive edici mi şimdi diye sordu Shoemaker.
Neden seni motive etmem gereksin ki? Çenesini kapaması söylenen ve arkadaşları ile bile konuşmayan benim. Neden sen beni motive etmiyorsun?
Shoemaker elindeki bira kutusunu büzdü, sonra sırıttı. Ne kadar kalabilirsin?
Canım ne kadar isterse dedi Anavak. Bize krallar gibi muamele ediyorlar. Gece gündüz işleyen kendi helikopter servisimiz var. Sadece bir arabam yeter, gelip beni alırlar.
Tam kraliyet muamelesi ha?
Karşılığında çalışmamızı bekliyorlar. Aslına bakarsan şu anda Nanaimo, akvaryum ya da bir yerlerde çalışıyor olmalıydım. Ama sizi görmek istedim.
Çok gerekiyorsa burada da çalışabilirsin. Haydi sana moral verelim, bu akşam yemeğe gel. Seni bekleyen kocaman bir biftek olacak ve ben kendi ellerimle pişireceğim. Tadı cennet gibi olacak.
Kulağa hoş geliyor dedi Delaware. Kaçta?
Shoemaker ona muzipçe baktı. Eminim fazladan bir kişi için yer bulabilirim.
Delaware kaşlarını çattı. Ana bak neler döndüğünü merak etti ama saat 7'de geleceğine dair Shoemaker'a söz verdi. Artık kalkma zamanı gelmişti. Shoemaker, Davy ile buluşmak için Ukluelet'e gidecekti. Anavak ise yanında konuşacak Delaware'in olmasına memnun bir halde ana caddeden teknesine doğru ilerledi.
''O da neydi öyle?'' diye sordu.
''Ne? Bu akşamki yemek işte. Sanırım Tom senin bir arkadaş getirme fikrinden hoşlanmadı.''
Delaware bir tutam saçını çekiştirip burnunu kırıştırdı.
''Galiba sen gittiğinden beri bazı değişiklikler oldu. Demek istediğim hayat sürprizlerle doludur, öyle değil mi? Bazen sen bile kendine inanamazsın.''
Ana bak durdu, haydi anlat.
''Senin Vancouver'a gittiğin gün, yani bir gecede ortadan kayboldun ve bir daha geri gelmedin. Kimse nerede olduğunu bilmiyordu ve bazıları endişelendi. Ve bu insanlar arasında de vardı. Jack beni aradı ve yani aslında seninle konuşmak istiyordu ama sen yoktun ve...''
''Jack mi?'' diye sordu ana bak.
''Evet.
Grey Wolf mu? Jack O'Bannon mu?''
''Dedi ki sohbet etmişsiniz.'' diye devam etti Delaware aceleyle. ''Ve sanırım bu olumlu bir sohbetti. Ya da en azından o memnundu. Ve sadece seninle biraz daha konuşmak istiyordu.''
Ana bakın gözlerinin içine baktı. ''İyi bir sohbetti değil mi?''
''Peki ya öyle değilse?''
''Bu biraz garip olurdu çünkü...''
Peki tamam. Jack'le güzelce sohbet ettik, oldu mu? Şimdi lafın etrafında dolanmayı bitirdiysen belki Saadet'e gelebilirsin.
Jack'le birlikteyiz dedi bir çırpıda.
Ana bakın çenesi düştü, sonra ağzını kapadı.
Tofino'ya geldi. Ben de ona numaramı vermiştim. Çünkü hoş biri olduğunu düşünüyordum. Demek istediğim, biliyorsun onun bakış açısına hep sempati duymuştum ve...
Ana bak ciddi görünmeye çalıştı. Sempati demek. Peki tabii. Yani buraya geldi. Şu Unurs'ta bir şeyler içtik ve sonra iskeleye indik. Kendi hakkında bir sürü şey anlattı ve ben de ona biraz kendimden bahsettim. Sonra bilirsin işte yürüdük, konuştuk ve sonra birden kalanını tahmin edersin.
Ana bak sırıttı ve Shoemaker bundan hiç hoşlanmadı.
Jack'ten nefret ediyor.
Biliyorum ve bunun için onu suçlayamazsın. Sırf Greyworth bizden, özellikle de senden hoşlandı diye bu onun bir piç gibi davrandığı gerçeğini değiştirmez. Demek istediğim şu, bu meselede dürüst olalım. Yıllar boyunca bir piç gibi davrandı. O piçin teki.
Senden daha çok değil diye sataştı Delaware.
Ana bak başını salladı. Sonra dünyadaki tüm sefilliğe meydan okurcasına güldü.
Delaware'in garip açıklamasına, Grey Wolf'a olan öfkesine, ki bu aslında bir arkadaşını kaybettiği için duyduğu kızgınlıktı ve kendine güldü. O kadar çok güldü ki karnına ağrı girmişti. Delaware başını salladı.
Bu kadar komik olan ne?
Haklısın dedi ana bak boğulur gibi.
Ne demek haklısın sen iyi misin?
Gülme krizi histeriye doğru gidiyordu ve bunu bilmesine karşın elinden bir şey gelmiyordu. En son ne zaman böyle güldüğünü hatırlamıyordu. Tabii eğer hiç bu kadar güldüyse.
Lysia sen bir hazinesin dedi soluk almaya çalışırken. O kadar haklısın ki bizler piçiz sapına kadar ve sen Grey Wolf'la birliktesin. Ay aman inanamıyorum.
Lysia gözlerini kıstı.
Bana gülüyorsun.
Yok yok hayır dedi tükürükler saçarak.
Evet efendim öyle.
Yemin ederim ki hayır. Sadece aniden bir şey hatırladı ve kahkahası dondu.
Jack şu anda nerede?
Bilmiyorum. Omuz silikli belki evdedir.
Jack hiç evde olmaz. Artık birliktesiniz sanıyordum.
Tanrı aşkına Leon daha evlenmedik. Sadece biraz eğleniyoruz. Adama zincir takmadım.
Hayır dedi ana bak bundan hiç hoşlanmazdı.
Onunla konuşmak mı istiyorsun?
Evet, ellerini Delaware'in omuzlarına koydu. Pekala beni dinle. Yoluna koymam gereken birkaç şey var. Ama bu arada onu bulmaya çalış olur mu Lysia? Ona de ki onu görmekten memnun olurum.
Yok yok onu hemen şimdi görmek beni çok mutlu eder.
Delaware emin olamıyormuş halde gülümsedi.
Peki erkekler bir garip yani gerçekten öyleler. Ve siz ikiniz en az birbiriniz kadar garipsiniz.
41. ayrımın sonu. Sayfa 422.